Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Meda İmyanık'la bugün yine sizlerin karşısındayız. Efendim, bugün sohbetimize sizin Amerika maceranızdan başlamak istiyorum. Ayağınızın tozuyla geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Amerika'da bulunma amacınız, biz biliyoruz, bir etkinlik için, eğitim için oradaydınız. Neler yaptınız hocam, nasıl geçti, biraz bahseder misiniz?
Feyzullah, bir haftalık Amerikan ziyaretinde aslında 3 tane ana etkinlik vardı. Bir tanesi Muslim Mental Health Conference diye Müslümanların ruh sağlığı başlıklı bir konferans. Dünyada şöyle bir şey var. İslam ve psikoloji başlıklı bir arayış var. Müslüman toplumların ruh sağlığı ihtiyacı başlıklı bir arayış var. Bir onunla ilgili bir 2 günlük toplantıya katıldım. Bir tane disosyatif kimlik bozukluğu, bu çocukluk çağı travmalarına bağlı zihin bölünmesiyle ilgili Amerikalı psikologlardan bir gruba eğitim verdim. Bir de Mutlu Evlilik Atölyesi'ni Amerika'da yaptık. Şimdi birincisine gelirsek, biz de burada zaman zaman konuşuyoruz, hani Belhi'den de bahsederken. Şöyle bir mesele var. Bir psikoloji ilminin, psikoloji, psikiyatri, ruh sağlığı ile ilgili alanın son 100 yıllık, 150 yıllık tarihi büyük oranda Batı tarafından yazıldı. Üretimin ana merkezi Batı. O yüzden de baskın paradigma Batı üzerinden oluşuyor ve Batı orta sınıf beyaz üzerinden oluşturulan bir bilgi, psikoloji bilgisi dünyanın diğer taraflarına yayılıyor. En güçlü şey de bu olduğu için nasıl diyelim ki işte Amerikalıların ürettiği bir bilgisayarı kullanıyorsak, Amerikalıların ürettiği bir psikoloji bilgisini de kullanıyoruz.
Yani yaklaşık 100-150 yıldır bu alana pek katkımız yok.
Yani sınırlı bir katkı var. Yani diyelim ki bu evlilik terapisinde dahi böyle. Büyük oranda oradan üretilmiş bilgiyi dünyanın diğer tarafları kullanıyor. Ana baskın aktör o. Yoksa hani tek, hani %80'e 20 gibi diyelim.
Evet.
%80'e 20 gibi. Şimdi inanç grupları arasında şöyle bir arayış var. Ve bu Batı'nın ürettiği şey büyük oranda aslında seküler bir şey. Büyük oranda inançları devre dışı koyuyor. O yüzden dünyanın her tarafında iki tane arayış var. Bir tane, yani bizim inançlarımızı da hesaba katan bir psikoloji anlayışı oluşturmak istiyoruz. Bunun Hristiyan versiyonu var, Yahudi versiyonu var, Müslüman versiyonu var. Veya ikinci arayış, ya bizim kendi toplumumuzun ihtiyaçlarına göre bir psikoloji. Bizim ürettiğimiz, bizim hallerimizi hesaba katan bir psikoloji istiyoruz. Şimdi bu iki ihtiyaç diyelim ki Amerika'daki Müslüman topluluk içinde var. Amerika'da bir, hani Amerikan vatandaşları var ama biraz böyle topluluklar halinde, community kelimesini o kadar çok kullanıyorlar ki, yani topluluk. Müslüman topluluğu. Bir bölgedeki, Chicago'daki Müslüman topluluğu, şu mahalledeki Müslüman topluluğu gibi. Çünkü biraz topluluklar kendi göbek bağını kendileri kesmek zorunda.
Bir caminin, derneğin etrafında toplanmış bir İslam toplum.
Evet, veya bir kilisenin etrafında toplanmış bir topluluk. Çünkü devlet kilisenin de parasını vermiyor, caminin de parasını vermiyor. Bir nevi dini hizmetlerinizin, sosyal hizmetlerinizin, kendi kültürel işlerinizin kendi topluluğunuz tarafından yapılması gibi bir ihtiyaç var. Bu da diyelim ki Müslüman toplulukların ruh sağlığı hizmeti gibi bir meseleyi bir nevi şey yapıyor, dayatıyor. Gittiğim konferans öyle bir konferanstı. Aslında Amerika içi Müslümanların ruh sağlığını, ruh sağlığı hizmetlerinin organizasyonu ve insan gücü yetişmesiyle ilgili bir meseleydi. Şimdi dünyada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla böyle birkaç tane grup var. Bir grup daha çok İslam ve psikoloji, psikiyatri, teorik ağırlıklı çalışıyor. bunlar bir şey ortaya koymaya, teorik bir çerçeve ortaya koymaya çalışıyor. Bazıları ise çok daha pratik çalışıyor. Toplumun ruh sağlığı hizmetlerini nasıl daha iyi organize edebiliriz? Bu teorik çalışanlar da aslında iki gruba ayrılıyor. Bir kısmı daha batı kritiği yapıyor. Bir kısmı ise ön planda inşa faaliyeti yapmaya çalışıyor. Yani batı psikoterapilerini eleştirmek yerine bir psikoterapi inşa etmeye çalışmak. Bu işte esas olan şey o. Benim de taraftar olduğum şey o. Kritiz çatışmayı, eleştiriyi bir düzeye kadar tutup aslında daha büyük oranda inşa etme. Bu Halil Center, Amerika'da benim bağlantıda olduğum merkez, biraz da böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Yani inşa faaliyeti. Yani mesela diyelim ki İslami geleneklere dayalı bir psikoterapi metodu geliştirmek gibi bir kaygıları var. Human Keşevarzi diye genç bir psikolog var. İbn Haldun'dan da bizim öğretim üyemiz aynı zamanda. Onun başını çektiği bir topluluk.
Evet.
Bu inşa işini yapıyor. Şimdi o topluluğa aynı zamanda disosyatif kimlik bozukluğu eğitimi verdim. Ama daha önemlisi bizim açımızdan, bizim Mutlu Evlilik Atölyesi, bu programın adını veren, evet, Mutlu Evlilik Atölyesi, ki hani eşlerin yan yana gelip bir gün boyunca evlilikleri hakkında çalışmasına dayalı metodoloji diyelim. İngilizceye çevrildi ve o grup, Halil Center grubu, biraz daha dini içerik ekledi ve ilk defa Amerika'da uygulandı.
Topluma yönelik, çiftlere yönelik beraber geldiler, değil mi? Evet. Bizim İstanbul'da, Türkiye'de yaptığımız gibi.
Aynı modeli, Türkiye'de yaptığımız aynı modeli Amerika'ya uyguladık. Şimdi bu enteresan. Amerikalılar için de kendilerinin bildiğine göre, ki Amerika'yı bilen bir topluluk, Amerika'da aslında bu iş ilk defa Müslüman toplulukta yapılıyor. Şu anlamda ilk defa yapılıyor. Seminer, konuşma, konferans yapılıyor. Onda bir problem yok. Yani şimdiye kadar olan şey şu. Diyelim ki Medaimyanı gibi birini, senin gibi birini bir mescit, bir grup çağırıyor. Gidiyorsun orada işte yarım saat, bir saatlik bir konuşma yapıyorsun, geri geliyorsun. Geçen sene de buna benzer bir konferans olmuştu, gitmişti. O zaman dedim ki bu arkadaşlara, bak bu işler böyle olmaz. Yani bu iş, yani Amerika'da diğer Müslüman, diğer topluluklarda da böyle yapılmıyor, ben biliyorum. Daha müfredatı olan, daha içeriği olan, daha üzerine hangi mesajın verileceği üzerine yıllarca çalışılmış, yapılandırılmış bir müfredatta eşler yan yana oturup kendi evlilikleri için çalışabilecekleri bir atölye formatı üretmek lazım. Benim şeyi İngilizce'ye çevirdik, sundum. Onlar da bunu kabul ettiler. Amerikan toplumu, Müslüman topluluğu direkt daha dini içerik, dini terimlerle konuşmak daha yaygın. Yani mesela o kadar çok birbirlerine selamünaleyküm diyorlar ki bizim gündelik hayatta kullanmakta zorlandığımızdan, yani daha fazla, daha açık, daha direkt kullanıyorlar.
Evet.
Bir şey gibi, hani merhaba demek gibi bir şey.
Evet.
Dini terminolojiyi çok daha kolay kullanıyorlar kendi aralarında. O yüzden de bir böyle %10 civarında metnin içine bir dini içerikleri, dil eklediler. İngilizce versiyonu daha dindar oldu.
Evet.
Bizim dilimiz daha nötr, daha toplum geneline seslenen bir şey. O daha dindar bir dil oldu. Bunu ilk uygulamasını yaptık. Aşağı yukarı 25 civarında çift, biraz da birkaç tane tek kişi başvurmuştu. 7,5-8 saat kadar sürdü. Bence çok hızlı kabul gördü. Yani çok... kısa bir zamanda.
Tepkiler, şeyler nasıldı?
Benim kanaatim, İnşaat. Yani Amerikan toplumu böyle bir şeye daha açık. Çünkü eğitimleri eşlerin beraber bir etkinlikte beraber çalışma modeline daha açık. Her biri tek tek eğitimlerden geliyorlarsa böyle bu türden atölye çalışmalarına daha açıklar. Enteresandı. Mesela diyelim ki Müslüman topluluğun her rengi vardı. Hani diyelim ki örtülü olmayanlardan işte... bizim alıştığımız türdeki, Türkiye'deki yaygın örtüden peçeli olana kadar ayrı grupta insanlar aynı ortamda çalıştılar. eşleriyle ve şeyi hissettim, hani bu bütün derdimiz eşleri oradaki prat egzersizleri yapmaya zorlamak ya, onu yaparken daha rahattılar. Yani bizim yap deneyimlerimizden daha rahatlardı. Biz de, erkekler de kadınlar da daha rahat muhabbet ettiler. Başkalarını unutup kendi aralarında daha iyi muhabbet ettiler. Bizde sanki o konuda biraz hafif daha bir zorlanma vardı. Bizim toplum daha yeni yeni alışıyor belki. Ama sonunda Amerikan Müslüman topluluğuna bir evlilik geliştirme atölye formatı kazandırmış olduk. Sanırım bu formatı işte biz Chicago'da yaptık. Yavaş yavaş bir programla Amerika'nın diğer şehirlerinde de düzenli yapma amacımız da şu. Yani bunu yıllarca devam eden düzenli bir programa dönüştürmek.
Evet.
Düzenli bir programa İnşallah. Dönüştürmek.
İnşallah.
Biz de Türkiye'de biliyorsun bunu iki kere yaptık. Evet. İkinciden sonra bir durma aşamasındayız. Ama tekrar harekete geçireceğiz. Benim kanaatim yani hem bizde hem Amerika'da hem belki Arapça versiyonlarını şu anda yapmayı düşünüyoruz. İslam dünyasının diğer yerlerinde bu atölye yürüyebilir. Yani çünkü evliliklere gerçekten yardım etmek istiyorsak yardım etme biçimlerinden bir tanesi. Tek biçimi bu değil.
Değil.
Ama önemli biçimlerden bir tanesi bu. Bunun yaygınlaşması gerekiyor.
Evet. Özellikle hocam hep daha önceki programlarda da dile getirmiştik. Belki biz yeni dinleyen, ilk defa dinleyen, yeni takip eden dinleyicilerimiz olabilir. Onları bir hatırlatmak lazım. Yani biz bu atölyeden neyi kastediyoruz? Atölyeden kastımız seminer, konferans biçiminden biraz farklı. Eşlerin birlikte gün boyu katıldıkları, kendi aralarında bazı egzersizler yaparak evlilikleri üzerine düşünme ve çalışma fırsatı buldukları bir format bu. Atölye formatı. Gerçi aslında dinleyenlerimiz büyük ihtimal bu atölye formatlarına son zamanlarda oldukça aşina olmuş olabilirler. Çünkü ben sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla çeşitli beceriler için çeşitli atölyeler, özellikle çocuklara yönelik atölyeler bolca var. Fakat büyükleri yani eşlerin birlikte katılacağı bu atölyeleri pek rastlamıyoruz. Yok, bizim de ihtiyacımız bu. Böylece biz aslında iki tane yapmış idik. Evet. Geçmiş belki bir sene oldu. En son yaptığımızın üstünden bir sene geçmiş olabilir. Aşağı yukarı. Belki yeniden buna bir ihtiyaç var. Model de biraz daha gelişti. Yeni eklemeler de var. Evet. Bildiğim kadarıyla. Böyle bir durum bu atölyeler. Dediğiniz gibi bu eşlerin evlilikleri geliştirmeye yönelik unsurlardan bir tanesi. Tabii çift terapileri, seminerler, konferanslar, bireysel danışmanlıklar da ayrı. Biraz hocam buradan biz yine evliliklere gelelim istiyorum. Bir süre böyle yine bireye ait, psikiyatriye, psikolojiye ait, topluma ait meseleleri konuştuk. Geleneğimizle ilgili konuştuk geçmiş programlara baktığımızda. Şimdi şöyle bir yumuşak bir geçişle evlilikler üzerine biraz düşünmeyle alakalı, yani eşlerin, bizi dinleyenlerin diyelim, evliliklerin üzerine nasıl düşünebilirler? Bu, onlara yönelik nasıl bir egzersiz, bir düşünme biçimi önerirsiniz? Onu sormak istiyorum. Yani şu, kişiler evliliklerini nasıl analiz edebilirler? Neredeyim, neredeyiz, nasılız ve nereye gidiyoruz meselesinde sizin öneriniz nedir?
Yani ben her insan tekinin ister evlenmeden önce ister evlilik boyunca hem evlilikler üzerine birkaç tane klasik kitap okuması, bir miktar düşünmesi, birkaç seminer toplantıya katılması, kendi evliliği üzerine de bir düşünme eylemi içinde ve evliliğimi nasıl daha iyi tutarım, daha iyi geliştiririm diye bir anlayışta olması gerekiyor. Aslında doğal, bu kaçınılmaz bir şey. Herkes bunu bir şekilde muhatap oluyor. Çünkü evliliklerimizin nasıl gittiğiyle ilgili sorunlar yaşadığımızda doğal olarak bu sorunlar kendiliğinden geliyor. Ama bu şey gibi, diyelim ki nasıl beslenmeyle ilgili yeterince bilginizin olup olmaması beslenme alışkanlıklarınızı etkiliyorsa veya diyelim ki bir yerde bir şey satın alacaksınız, piyasa ile ilgili bir şey bilip bilmemek, bir okur yazarlık
gerekiyor. Yani diyelim ki finansal okul yazarlık gibi. Evlilikler konusunda da bir okur yazar belli bir düzeyde bilgi haline gelmek gerekiyor. Şimdi bunun yollarından bir tanesi aslında biraz da böyle evlilikler üzerine düşünmek. Yöntemlerden biri nasıl olabilir? Mesela bir kişi diyelim ki eline bir kağıt kalem alıp şöyle bir şey yazabilir. Oldukça iyi, iyi, orta, kötü, oldukça kötü şeklinde bir spektrum çizebilir. Bir ucu oldukça iyi, bir ucu oldukça kötü, iyi, kötü ve orta. Sonra çevresinde bildiği evlilikleri üzerine biraz düşünüp bu iyi veya kötü tarafta olduğunu düşündüğü evliliklere neden böyle bir işaretleme yaptı? Yani şu evlilik bildiği şey, burada amacımız o evlilikleri kötülemek veya onlarla uğraşmak değil.
Yani tanıdığı kişiler, çevresinde evet, bildiği.
Burada kendi adına düşünmek. Yoksa bu düşünce şeyi gidip karşıdaki sizin evliliğiniz böyle veya böyle demek değil. Kötü bir şey olur. Kendi adını anlamak.
Yani mümkün olabildiğince böyle objektif görebilmek.
Evet. Bunun için de hani iyi veya kötü veya orta dediğimiz hani bir evlilikler üzerine... Yani mesela şu evlilik iyiyse ne var ki burada iyi? Şu evlilik daha iyi gitmiyorsa ne var ki burada iyi gitmiyor? Onun hangi becerileri var? Onun nasıl oluyor bu iş diye. Hani bir nevi evlilikler hakkında düşünme becerimizi arttırma, bilme miktarımızı arttırmak gibi bir şey, bir şeye teşvik ediyorum. Bunun özeti evlilikler hakkında bir düzeyde bilgi bilmek. Çünkü hiç kimse için sıfır değil bu bilgi. Hepimiz diyelim ki hayatın içinde direkt en direkt sosyal medyayla bir bilgi yığınına pratik deneyimlerle maruz kalıyoruz. Hepimize evliliklerle ilgili bir mikrofon uzatsak işte bir 3-5 dakikalık söyleyebileceğimiz sözler var. Ama bunun hani düzeyini biraz daha yükseltmek, biraz daha bilir hale gelmek, daha güvenilir bilgiler üzerinden hareket eder hale gelmek için bir çaba lazım. Bunun yollarından bir tanesi diyelim ki işte bir mutlu evlilik bir atölyeye katılmak. 3-5 tane bu alandaki klasik kitaptan okumak. Ne bileyim bununla ilgili işte bir oturup bir düşünmek eylemi yapmak. Bir nevi bizim bu işlerle ilgili bilme miktarımızı arttırıyor. Bu da hani işlerimizi daha iyi, daha sağlıklı sürdürme olasılığımızı arttırıyor. Yoksa bir atölye, bir şey hani her şeyi değiştirmez.
Evet.
Ama son 10 yılda diyelim ki toplumda sağlıklı beslenme ile ilgili bilgimiz arttı, sigara ile ilgili tavrımız arttı ve bir şeyler değişti. Bu da aslında bu alanda da bir değişme olabilir.
Evet hocam. Şimdi bu anlamda hani dinleyenlerimiz kendi evlilikleri üzerine düşünme, analiz etme meselesinde konuşmaya başladık. Ben bu spektrum meselesini yani şöyle bir evlilik kendi evliliğimizi konumlandırırken başka evliliklerde böyle bir masaya yatırıp yani orada bizim konumumuz ne diye düşünmenin bir faydasını şöyle görüyorum. İnsanoğlu biraz böyle ya hep ya hiç bir sıfır tarzı düşünmeye biraz eğilimli oluyoruz. Dolayısıyla bazen sorunlar yaşadığımızda evliliğimizi biraz böyle olağandan fazla kötü gibi görme durumumuz olabiliyor. Bu bir öğrencinin kendisini işte ne kadar başarılı başarısız değerlendirmesi noktasında da aslında karşılaştığımız şeylerden biri bu. Dolayısıyla hani iyi olduğunu, çok iyi, çok mutlu olduğunu düşündüğümüz şeyler kim? Evlilikler hangileri? Gerçekten çok zor durumda olan evlilikler, işte boşanma arifesinde olmuş, boşanmış ya da şöyle kendi bildiklerinden. Bir de kendi yani biraz daha net görme, biraz daha şeffaf, objektif bakabilmeyi de sağlıyor diye düşünüyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, mikrofonlarımız başında. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la bugün evliliklerimizi, ilişkilerimizi analiz etmede kullanılabilecek metotlar, yöntemler, bakış açılarını konuşuyoruz. Doğru bir analiz, doğru bir değerlendirme ve neler yapılabilir üzerine düşünebilmek için. Evet hocam aradan önce evlilikler üzerine düşünmeyi konuşuyorduk. Şimdi sizin bir anlamda size başvuran kişilere kişilerde dikkat ettiğiniz, baktığınız şeyler neler? Siz nasıl analiz edersiniz?
Şimdi bir tanesi, ben aslında aşağı yukarı böyle, bir tanesi birbirlerine ve evliliklerine yönelik bakış açıları nasıl diye anlamaya çalışıyorum. Şimdi eşler birbirlerini ve evliliklerini nasıl görüyorlar? Birbirlerini nasıl görüyorlar? Mesela sorusu şu. Eşin nasıl bir insandır?
Evet, çok basit bir şey olarak eşin nasıl bir insan diyor.
Şimdi bazı insanlar buna çok pozitif cevaplar veriyorlar. Bizim araştırmamızda da çıktığı gibi. Dürüst adamdır. Çok iyi bir kadındır. İyi bir annedir, iyi bir babadır. Her zaman sırtını dayayabilirsin, güvenebilirsin. Güvenilir bir insandır. İyi bir aile babasıdır, çalışkandır. Çok titizdir, temizdir. Çocuklarına çok düşkündür, iyi bakar. Ailesine düşkündür. Aile insanıdır. Asla yalan söylemez. Bir dizi pozitif bir şey. Ama bütün bu pozitif bakış açılarında böyle tamamen full bir şey yok. Ama mesela, ama biraz yavaştır. Tamam. Çok iyi bir insandır. Ama biraz dağınıktır.
Biraz eli sıkıdır.
Biraz eli sıkıdır. Şeyi sever. Zor güne para biriktirmeyi sever. Şimdi bu da pozitif. Şeyde. Yani bir sürü şey söylüyor. Diyelim ki ailesi için harcar, kendisi için harcamaz. Dışarıda parayı puşa yapmaz. Biraz hesap kitap yapar.
Ya da biraz serttir, çabuk parlar bazen. Evet. Falan gibi.
İçinde bu da var. Ama toplam pozitif toplam bir pozitif. Bakış. Bu bakış açısı negatif de olabilir. Yani
bencildir de.
Bencildir mesela. Çalışmaz. Tembeldir.
İlgisizdir.
İlgisizdir. Sanki ailesini düşünmez, dışarıda vakit geçirir. Sanki yani kimseyi dert etmiyor havasında.
Ana psikoloji, ana his bu oluyor.
Ana his bu oluyor.
Yani iyi yönlerini bir sormamız gerekiyor, bir deşmemiz gerekiyor ki hani biraz yoksa ilk sorduğunuzda kendiliğinden bunlar dökülüyor değil mi hocam?
Şimdi bazen de şöyle bir problem oluyor. Aslında çiftlerin toplamda birbirlerine karşı bakış açıları iyi. Karşıdakinin iyi bir insan olduğunu biliyor. Ama aralarında diyelim ki mizaç farklılıkları var. Bir takım sorun alanları var daha doğrusu, uzlaşamadıkları. Bu evliliklerini kuşatmaya başlayınca eşine karşı bakış açısı da değişmeye başlıyor. Normalde diyelim ki aslında iyi bir insan ama eşin negatif yönlerine yoğunlaşıp pozitiflerini görmeyen gerçek dışı bir eş resmi çizmeye başlıyor. İnsan zihni bunu yapar. Normal zamanda aslında baktığında, normal bir haliyle baktığında eşin diyelim ki işte 10 tane pozitif tarafını, 3 tane negatif tarafını sayıyor. Fakat aralarında bir tartışma, bir uzlaşmazlık meselesi oldu. Özel bir ruh haline girdi. Bu 10 tane pozitiften 3 tanesini görmeye başladı. 3 tane negatifi 9'a çıkardı. Bir nevi bir bakış açısı bozulması oluştu. Şimdi mesela bu tür durumlar da gerçekçi eş resmi çizmeden uzaklaşmış oluyor kişi. Mesela kişilere bu hataya düşmemeyi öğretmemiz gerekiyor. Eşin olup bitenlerini hani diyelim ki, çünkü insan zihni negatif böyle çalışıyor ya, negatif bir moda girdik mi bütün negatif anılarımız akla geliyor.
Evet.
Negatif bir çatışma haline girdik mi eşin resmini çizdiğimizde bambaşka hale de çiziyoruz. Bu konularda zihnimizi eğitmemiz gerekiyor. Mesela o yüzden de bizim evlilik atölyesinde ilk yaptığımız egzersiz bu. Eşin pozitif özelliklerini farkına varıp bunu ifade etme. Bazen de aslında farkında da
ifade etmiyor.
İfade etmiyor.
Söylemiyor.
Söylemiyor. Söylemenin gerekli olmadığını düşünüyor. Aklına gelmiyor. Şımarır diyor. Nazar değer diyor. Halbuki eşin birbirlerinden emniyet halinde olması için birbirleriyle ilgili bakışlarının iki tarafın bilmesi lazım. İfade etmesi lazım. Ve evliliğe karşı bakış açısının. Bir de en önemli şey şu. Yani aramızda sorun var ama yani çekip gidip gitmeyeceği ile ilgili bir kanaati de insanlar anlamak ister. Mesela diyelim ki bizim çocuğumuzda bir problemimiz olur ama hani bizim onu terk etmemiz veya onu bizi terk edecek bir hal atmosfer var mı yok mu bunu bilmek isteriz. Eşler birbirlerine bazen hani çekip gidecekmiş gibi veya kalacağım burada yani bir yere gittiğim yok aramızda şu sorun olabilir ama yani başka bir şey başka bir anlama gelmez. Bu konudaki böyle bir birbirlerine, evliliklerine, evliliklere bağlılıklarına karşı kanaatleri nedir? Nasıl işliyor? Diye bakıyorum ben.
Evet.
Bana geldiklerinde evet. Herhangi bir evlilik değerlendirmede birinci boyut bu. Varsa da bunu güçlendirmek. Yani normalde de normal şeyde bunu terapilerde bunlarla uğraşıyoruz. Ama biz diyelim ki evlilik eğitimlerini terapik olarak kabul etmiyoruz. Normalin geliştirmesi olarak düşündüğümüz için normalde de bunları güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir nevi eşe karşı bakış açısını pozitif tutma, evliliğe karşı bakış açısını pozitif tutma. Mesela diyelim ki boşanma gündemini rastgele kullanmamayı öğretmek.
Evet.
Çünkü karşıdakinin zihninde en ufak bir mesele boşanmayacak biri bile çekeceğim gideceğim bilmem ne öfkeyle söylese dahi bu şeyin düşüncenin ekilmesine neden oluyor.
Evet.
Mesela biz atölyelerde yani boşanabilir insanlar sonuçta boşanabilir ama boşanmayacaksanız bu boşanma gündemini canlı bir şekilde tutmayını öğretmeye çalışıyoruz insanlara.
Her kavgada her tartışmada bu kelimeyi kullanmamak.
Evet.
Çok sık kullanmamak.
İkinci bakış açısı eşler birbirlerini farklı taraflarını nasıl ele alıyorlar? Bu açıdan uyumlular mı yoksa kavga mı edip duruyorlar? Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çünkü eşler yani kişilik özellikleri, sosyal zekaları, sosyal kimlikleri, hayat felsefeleri açısından bir spektrumda yer alırlar. Ve eşler birbirlerine ne kadar benzer, ne kadar farklı. Kümelenme açısından. Şimdi mesele şu. Yüzlerce kişilik özelliği var. Sosyal kimlik özelliklerimiz var. Ama bunların herpsi aynı, çok uyumlu değildir. Farklı yerlere dağılabilir bir spektrumda. Ama az çok bir kişinin bir profili vardır. Şimdi profil olarak birbirlerine ne kadar yakınlar, ne kadar uzaklar. Aslında ona bakıyoruz. Bazı özellikler açısından farklı olmak kaçınılmaz.
Kaçınılmaz, evet.
Ama toplamdaki ağırlıklı kişiliğin, sosyal mizacın, kişiliğin, kimliğin, profili dediğimiz hal birbirlerine çok yakın mı, birbirlerine çok uzak mı? Şimdi bu evlilikleri çok etkileyen bir mesele. Profillerde birbirlerine yakın olmuş olmak evliliği olumlu etkiliyor açıkçası. Ama iki insan birbirini sevebilir, profillerinde de uzak olabilir. O zaman bunu nasıl ele alıyorlar? İnsanlara bunu geliştirmemiz lazım. Yani bunun farkına varmamız lazım. Farklılıklar kötülük demek değildir. Biraz da kaçınılmaz oluyor. Yani evlenme aşamasındaki kişilere mümkün olduğu kadar özellikle de sosyal kimlik bir numara. Sonra mizaç özellikleri, kişilik özellikleri açısından birbirlerine benzer olmayı, yakın olmayının daha avantajlı olduğunu söylüyoruz açıkçası.
Evet, ama kişilik özelliklerinin farkı nasıl etkiliyor? Bakış açımızı etkiliyor. Hı hı. Benim kişiliğim, mizacım, olayları değerlendirme, anlama, anlamlandırma ve davranışlarımı etkilediği için farklılıklar bu sefer iki kişi farklı düşünüyor doğal olarak. Farklı mizaçtalar, farklı davranıyorlar, farklı bir anlamla bakıyorlar. Buradan bir çatışma çıkması doğal. Yani çatışma büyük çatışmalardan değil. Yani bir orada farklılık var. Şimdi bunu nasıl ele aldıkları, nasıl tartıştıkları, nasıl çatıştıkları önemli bir mesele.
Aynen öyle. Zaten o yüzden de eğitimlerde de yapmaya çalıştığımız şey bu farkındalık. Yani ikisinin birbirlerine benzerliği ve farkındalığı, farklılığı açısında bir farkına varma hali. İkinci olarak bu bir yönetme. Yani bunu nasıl yönetebiliriz? Üçüncü olarak da kabul etme, tolerans. Çünkü ne olursa olsun bir miktar farklılık kalacak ve bunu da tolere edeceğiz. Yani diyelim ki birden fazla çocuğu olanlar bilir. aynı ortamda yetişse bile her bir çocuğun kendine özgü güçlü güçsüz tarafları vardır. Yani bir çocuk eksik diye tam kendi kafamızdaki olmadı diye onu kabul etmemezlik mi yaparız? Haliyle sevmek, haliyle kabullenmek bu aslında eşi, bağlanma ihtiyacı olan her şeyde geçerlidir. Yani eşinizin bazı özelliklerini kabul edip o haliyle sevmeniz lazım. Kabul edebilme kapasitenizi, gönlünüzün bir nevi geniş tutabilmeniz lazım. Saçma sapan hani karşılaştırma, dışlayıcı bir şey veya tamamen değiştirmeye odaklanma yanlış bir şey. Yani bir nevi bu farklılıklarda değişimle kabul arasında bir denge sağlamamız lazım. İnsanları kökten değiştiremiyoruz.
Değişim olacaksa da yıllar içerisinde sanırım adım adım oluyor. Yavaş yavaş oluyor. Kabul ettikçe aslında değişim daha kolay oluyor. Birbirlerine eşler bakış açısı olumlu oldukça birbirlerine benzemeye, birbirlerine yönelik adım atmaya ve değişmeye daha açık oluyorlar aslında. Başka hocam bir şeyiniz var mı? 7 kategoriden bahsettiniz. Neye bakıyoruz? Analiz ederek.
Bir diğer şey baktığım şey, aralarında bir sorun olduğunda bunu nasıl ele alıyorlar? Şimdi şunu biliyoruz. Sorun biraz kaçınılmaz. İki tane farklı insan bir araya geliyor ve çok yakın, sıcak, ortak bir hayat yaşıyor. O yüzden sorun olmak kaçınılmaz. Bu sorunları nasıl ele alıyorlar? Yıkıcı tarzda kavga mı ediyorlar? Yoksa ufak bir hani şeyle hızlı uzlaşıyorlar mı? Bir uçta yıkıcı kavga etmek, bir şeyde orta dereceli kavga etmek, bir şeyde hani hafif bir sürtüşmek, bir yerde çok hızlı uzlaşmak gibi.
Evet. Ya bu yıkıcı kavgalar da hocam sanırım yani kırıp dökme değil sadece, değil mi? Yani alay etmek, yani itham etmek.
En yıkıcı formuyla birkaç unsuru birden barındırıyor. Bir hani en ağır şekliyle fiziksel artık birbirlerini tabii vurmaya başlıyorlar. Veya birbirlerine nefret duyguları iletiyorlar. Veya birbirleriyle ne gurur kırıcı
hakaret aşağılama
yapıyorlar. Bu sert bir kavga şekli, bir sorunu çok hızlı buraya dönüyor. Veya bir daha iyi evliliklerde sorun bu hale geldiğinde, ya bir sorun olduğunda bunu daha hızlı ele alıp konuşup bu boyuta getirmeden makul bir yerde tutmayı başarıyorlar. Zaten biz mesela evlilik terapilerinde bize geldiğinde kişi bu sorunları nasıl ele almayı hem testlerle değerlendiriyoruz hem de o paternlerine bakıyoruz. Aslında çok şey, bu daha önce de söyledik. Eşler bir kavga ediş şekillerini videoya alsalar her seferinde seyretmeye başlasalar aslında aşağı yukarı
birbirinin kopyası.
Aynı şeyi tekrar tekrar büyük ihtimalle yapıyorlardır. Biz terapilerde bu kısır döngüden çıkarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Eğitimlerde ise bu döngülerin oluşmasını engellemeye, bu döngülere girmeme becerilerini arttırmaya çalışıyoruz. Hı. Terapilerde zaten hani bu bayağı bozulmuş bir şey ki bu bize geliyorlar. Evet. Ama atölyelerin şeyi terapi değil. Atölyeler normaldeki hali daha iyi hale getirmek.
Evet.
Bu kavgayı nasıl ele alacaklar, yıkıcı kavgaya nasıl dönüştürmeyecekler, nasıl bir iletişim tarzı tutturup konuşabilir halde kalacaklar, işte çözülebilir bir sorunu çözüp çözülmeyen bir sorunu nasıl yönetmeyi veya kabul etmeyi öğrenecekler, bunun üzerine çalışıyoruz.
Başka hocam baktığınız alanlar, ya bu arada dinleyenlerimiz de hani biz bunları konuşurken işte kendi evliliklerin üzerine düşünme belki fırsatı yakalıyor olabilirler. Bu anlamda kendi evliliklerini üzerine düşünme fırsatı. Buyurun.
Bir diğer kategori küsme meselesi. Yani diyelim ki bu şundan sonra aranızda bir sorun oldu. Bunun diyelim ki tartışmasını yaşadınız. Ne oldu? Diyelim ki burada bitti. Burada bitti de hani siz normal hayatınıza devam mı ettiniz yoksa bir de küstünüz mü? Küsmek aslında bitmemeye sebep oluyor. Küsme çok davranışsal bir eylem. Küsmek demek daha önce sizin birbirinizin yüzüne bakma miktarınız, yakın olma miktarınız, birbirine dokunma miktarınız, konuşma miktarınız da değişme oluyorsa bu bir küsme.
Evet.
Bazıları küsme hiç konuşmama olarak algılıyor, öyle değil. Yani diyelim ki eskiden muhabbet ediyorsun, şimdi sadece yemek var mı, buyur yemeği düzeyinde bir konuşma, hı-hı, yapıyorsanız bu küsme.
O da küsme, evet.
O da küsme. Çünkü küsmelerin ne kadar sürdüğü meselesi önemli. Evet. Terapilerde bazı çiftler sık küsme eğiliminde oluyor ve küsmeyi durdurmaya çalışıyoruz. Atölyelerde ise küsmenin önemini, küsüp küsmemenin evliliğe etkisinin farkındalığını arttırıp çiftin küsmemesi için bir katkı sağlamaya çalışıyoruz.
Evet.
Bir diğer şey cinsel hayatlarına bakıyoruz. Cinsel hayatlarını yoluna koymaya teşvik ediyoruz. Mesela terapilerde kişinin çiftin cinselliği nasıl seyrediyor? Olağan mı? Bir sorun alanı olmuş mu? Bizzat cinsellikten kaynaklanan bir sorun bazen evliliği bozuyor.
Evet.
Çoğu zaman evlilikten kaynaklanan bir sorun cinselliği bozuyor. Cinsellik ne kadar etkilenmiş? Çiftin normalde de diyelim ki cinselliklerini değerlendirmeyi, geliştirmeyi öğretiyoruz atölyelerde de. Bunun için diyelim ki bir taramayı öğretiyoruz. Belli cinsel fonksiyon bozuklukları nedir, hızla onları öğretiyoruz. Ruhsal halimizin cinselliği nasıl etkileyeceğini anlatıyoruz. Cinselliğin evlilikteki konumuyla ilgili önemli şeyler anlatıyor. Çünkü bazen eşlerin cinsel dürtüleri aynı spektrumda olmayabiliyor. Birinin diyelim ki daha az, birinin daha çok olabiliyor. Bu cinsel ilgisizlik eğer yerli yerinde anlandırmazsa karşı tarafa ilgi göstermenin, beğenip beğenmemenin, erkek kadın yerine koyup koymamanın anlamı olarak yorumlanmaya başlıyor. Bu konuda bir daha açık iletişim, olup bitenin daha iyi tanımlanması meselesi üzerine konuşuyoruz. Hem evlilik terapilerinde hem atölyelerde. Ortak yaşamdan kaynaklanan sorunlar var. Yani bir kişiyle beraber yaşıyorsanız ev işlerinin nasıl hallolacağından, çocuk varsa yetiştirileceğinden, eve giren paranın nasıl yönetileceğinden, hafta sonları nasıl vakit geçireceğinizden, birbirinizin aileleriyle nasıl ilişki geçireceğinizden. Bir dizi mesela Amerika'daki şeyde toplantıda da aileler hala Amerika'da da bir numara.
Evet.
Dünyanın her tarafında, her yerinde ana meselelerden bir tanesi. Bir diğer şey birbirleriyle vakit geçirme, aktivite yapma, arkadaşlık etme boyutlarını değerlendiriyoruz. Bunun özellikle de burası çok geliştirilebilir. Geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii evlilik terapilerinde ek olarak şeyde ana atölyede yapmadığımız bir şey var. Kişinin evliliğini etkileyen bir rahatsızlık var mı yok mu ona da bakıyoruz doğrusu. Biz yani şöyle diyelim, evliliklerin arasındaki sorunların %90'ı belki 95'i bir hastalığa bağlı değil.
İlişkisel.
İlişkisel, ilişkinin o özelliğine kendi bağlı. Özelliği,
evet.
Ama bazen %5 oranında bir evliliği belirleyen, yani bir insanın panik atağı var, evlilik problemi var, bunun ne ilgisi var? Yani panik atakla evlilik bu gidişini, seyrini etkileyen ana bir şey değil. Çoğu zaman bir evlilik sorununun yansıması olabilir. Onu evet. O zaman bir hastalık olarak kabul etmiyoruz. Ama bazen gerçekten de eşlerden birinin bir rahatsızlık hali oluyor. Bu evliliği etkileyen mesele oluyor. O zaman onu görüyoruz evlilik terapilerinde. Atölyelerde bu alana girmiyoruz. Atölye çünkü terapi değil.
Evet.
Normali geliştirme. Evliliklerde aldatma, şiddet gibi durumlar var mı ona bakıyoruz. Çünkü bunlar özel protokoller gerektiriyor. Buralarda nasıl karar verilecek veya boşanma gündemi var mı? Bir de evliliklerde iki kişinin hayata bakışı, kültürel özelliklerinde doğrusu ben dikkate alıyorum.
Hı hı.
İki kültürel kod nasıl işliyor? Çünkü modern dünyada artık farklı kültürel kodlardan gelen insanların evlilikleri daha şey, şimdi şehrinizde, kendi şehrinizde kalsanız, kendi köyünüzde kalsanız size benzeyen biriyle evlenme olasılığınız yüksek.
Daha yüksek.
Ama
evet.
İşte Türkiye'nin farklı yerlerinden İstanbul'a gelip burada evlenmişseniz farklı kültürel grupların birbirleriyle evliliği daha sık gördüğümüz
evet.
Bir mesele. O zaman hani kültürel özellikleri, bir nevi kültüre duyarlılık, kültürden kaynaklanan sorunları dikkate alma. Çiftlerin, eşlerin farklı kültürel özellikleri ve uyum kapasitelerini arttırmak gerekiyor aslında.
Hı hı.
Nasıl biz terapistlerde kültürel yeterlilik arttırmaya çalışıyoruz ya, bir danışan diyelim ki geldiği zaman terapiste kültürel olarak farklıysa terapistin hangi kültürel kodlara dikkat etmesi gerektiği üzerine eğitimler oluyor.
Evet.
Aslında eşler de farklı kültürel kodlardan geliyorlarsa bu farklı kültürlerde olmanın evliliği nasıl etkileyeceği üzerine bir farkındalık kazandırmak
evet, gerekiyor. Evet, o kişinin geldiği kültür nasıldır, nedir, en azından hani çok basit anlamda ne yenir, ne içilir, tabii, neler önemlidir diye üzerine biraz tabii düşünmek, belki bilgi edinmek.
Kültürel şeyi artık mesela biriyle evlenecekseniz
yok saymamalı.
Tabii o kültürün özellikleri nedir? Ve bunu düşmanca değil de
evet, anlamak.
Anlama ve dikkate alma boyutuyla değerlendirmek gerekir.
Evet hocam. Böylece aslında bu programın da sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün eş ilişkilerini, evliliğimizi nasıl aslında analiz edebiliriz? Bir bakış açısı, bir kategorizasyon üzerine konuştuk. Anlama çabası üzerine konuştuk. Dilerim faydalı bir program olmuştur. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.